Ayrım 10.
Bakır renkli, seyrek bulutlar içinde suratı asık, sert bakışlı göründü. Minareler ateş aldı, deniz kızıllaştı. Murçuflos 3 kampanasını çalmaya başladı. Rum mahalleleri kıpırdandı. Kapılar açılmaya, aile reisleri yıkanmış, arınmış, beyaz kolalı gömlekleri, pazar giysileriyle evlerinden çıktılar. Önde kocalar, sonra kadınlar, ardından da kaynanalar, en önde de çocuklar. Oğlanlar ellerinde katlanmış beyaz mendiller. Kızların saçlarında fiyonklar. Hepsi de temiz giyinmiş. Büyük kalenin kaptanı şakakları ağarmış süvari Ayaminas'ın evine kiliseye gidiyorlardı pazar duası için. Bugün Metropolit Hazretlerinin vaazını dinleyecekler, elinden kutsal ekmek parçalarını alacaklardı. Bugün pazardı, ne ticaret ne bir şey. Dükkanlar kapalıydı. Bugün büyük tüccar iblisin uyuduğu, dinlendiği gündü. Öyleyse Tanrı'nın sözüne kulak versinlerdi. Dinlemek bedavaydı. Kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Yarın yine sabah sabah arşınlar, teraziler işler, pazarlıklar başlardı. Kim altta kalırsaydı. Haftanın 6 günü iblisin, bir günü de Tanrı'nındı. İkisine de mum yaksınlardı. Ne olur ne olmazdı. Tedbirli olmalıydı kişioğlu. Kilise gökyüzü gibi pırıl pırıldı. Mis gibi mum ve günlük kokuyordu. Ilıktı. Arı kovanı gibi uğulduyordu. Melekler, azizler insanlarla dolup taşıyordu. Çok kalabalıktı. Hristiyanların hepsi sığmamıştı kiliseye. Kimileri Nardika'da ayakta duruyordu. Çok kimse de Önavlu'da kendisine bir yer arıyordu. Metropolit, şişman, dev yapılı, kır sakallıydı. Altın işlemeli cübbesi, imparatorluk asasıyla tahtına kurulmuştu. İnsanları denetlemek, onları korkutmak için gökten yere inmiş bir gök canavarına benziyordu. Papa Manol, kutsal kapının önündeki yerini almış, yüz ifadesi değişik altın yaldızlı haşmetli giysileri içinde, günün İncil okuma faslına başlamış, mır mır mırıldanıyordu. İşte tam bu anda da Kayambis evinin kapısını açmış, karısıyla birlikte kiliseye gitmek üzere yola çıkmıştı. Nikahları geçen pazar kıyılmıştı. Gelenek olduğu üzere 8. günü güveylik gelinlik giysileriyle çiftin kiliseye gitmesi, yörenin efendisi Ayaminas'ı ziyaret etmesi, baharat, şeker ve sakız katılarak yoğrulmuş kocaman bir de somun getirip sunmaları gerekliydi kutsal kişiye. Evleri limanın oradaydı. Yahudi mahallesinin başladığı yerde, yıldız Poyraz'ın dövdüğü, tuzlu deniz suyunun yalayıp yaktığı dar sokaklardan birinde. Garufalya kocasının koluna girmiş, üstüne abanmış, gerine gerine yürüyorlar. İkisi de çevrelerindeki yeni evli dünyaya selam yağdırıyorlardı yüksek perdeden. Nasıl da mis gibi kokuyordu mersin dallarıyla süslenmiş sokaklar. Kaldırım taşları nasıl da gülümsüyordu. Nasıl birdenbire dünya damatlıklarını giyinmişti ve bir avlunun çitindeki diken nasıl da beyaz çiçekler açmıştı. Bu muydu büyük kale? Osmanlı'nın bastığı. Bu muydu yoksul mahalle sokakları, bu muydu çöplerin pisliği ve bu muydu insanlardan hiç hoşlanmadığı söylenen Girit Denizi? Garufalya patlak gözlerini kocasına çevirip baktı. Hey Tanrım, neydi o papazların anlattığı? Kız burası cennetin ta kendisiydi. Bir başka cennet-ü alaydı. Tanrım günahımı affet. Şimdi meydana varmışlardı. Dönüp kilisenin sokağına gireceklerdi. Kayambis karısına baktı. Ciğerleri kıpırdadı. Birden yer yarılmış, dünya batmıştı da bu karmaşanın orta yerinde yalnız şu yanı başındaki canlı yaratık kalmıştı tek başına ıpılık. Mis kokulu, gül yağı kokan gömleği, kombinezonu, fustası, düğmeleri, dantelleri, süsleriyle ve sıcacık insan teni kokan ağızcığıyla. Geçen akşamdan beri keyfi kaçmıştı Kayambis'in, Kaptan Mihal'in çağrısı yüzünden. Demek tam 8 gün karısını kucaklayamayacaktı. Kanı kaynamaya başlamıştı. Meydanın orta yerinde durdu. Nesineydi onun gibi Sfakyalı Dağlı'ya Kaleli Ayaminas ve buranın gelenekleri, adetleri? Niye yitirsindi, harcasındı güzel vaktini kiliselerde de dönüp evine gitmesindi? Yeni evliydi daha, Tanrı günahını affederdi. Çok az vakti kalmıştı. Kaptan Mihal canavarı çoktan inmişti şimdi bodrum inine. Karısının kolunu sıktı, göz kırptı. "Bre karı," dedi. "Dönelim gerisin geri evimize. Ha ne dersin?" Soluğu kesilmişti arzudan. Karısı kıpkırmızı oldu, göz kapakları ağırlaştı. ''Nasıl istersen yana Kümü'' diye mırıldandı, gözlerini karşıya dikti. Geri döndüler, kovalanırcasına yürüyorlardı. Ne zaman meydanı geçtiler, büyük çınarı, paşa kapısını da dar sokakları aşıp limana vardılar. Kayambis yüklendi, evin kapısı açıldı. Girdiler, kapıyı arkadan sürmelediler, karyolaya sıçradılar. Ama Kaptan Nihal sabahın alacakaranlığında bodruma inip yerine kurulmuştu. Sağında iki kalın kalasın üzerinde üç fıçı şarap, solunda iki küp, birinde zeytinyağı, ötekinde tahıl. Başının üstündeki kalın kirişlerde kuru incir, nar, ayva hevenkleri, kanarya sarısı, yeşil damarlı kış kavunları, duvarda ada çayı, dere otu, çeşitli bitki demetleri. Bodrum şarap ve ayva kokuyordu. Az sonra da haşlanmış tavuklar, ahtapotlar, sucuklar sökün edecek, bodrumun kokusu değişecekti. Uzun bir iskemleye oturmuş, kara mendille sıkıca bağlı ağır başını duvara dayamıştı. Gözlerini karşıdaki alçak kapıya dikmişti. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Kıpırdamıyordu. Yalnız ara sıra kerpeten parmaklarıyla ortadaki tahta sofranın kenarını sıkıyor, tuttuğu yeri çökertiyordu. Beyni de hareketsiz, ağır, kör, uykuya yatmış bir canavar gibiydi. Ama yüreği kaynıyordu, fokurduyordu. Yaşamı güler yüz göstermişti kendisine. İyi gitmişti işleri. Hiç eksiği yoktu. Güçlü, kuvvetli bir erkekti. İyi de evliliği olmuştu. İyi aile reisiydi. Herkes kendisine saygı besler, hesaba katardı. Oğlu da kendisine benziyordu. Demek ölümden de korkusu yoktu. Bu dünyada kendi zamanı dolduğunda oğlu yerini alacaktı. Boynundaki benin tıpkısı oğlunda da vardı. Kaşları kalın kalındı kendisininki gibi. Diken diken. Gözleri de tıpkı benimkiler. Ufacık, yüz yuvarlak, kapkara. Nesi vardı öyleyse yüreğinin de böğürüp duruyordu böyle? Gülmek, eğlenmek, şakalaşmak, güzel bir çift söz edip ferahlamak onun da hakkı değil miydi? Hep böyle ağzı sıkı sıkı kilitli, sessiz, suratsız, somurtkan mı olacaktı? Bir akşam kayınbiraderi gelmişti eve, misafirliğe. İyi yürekli terzi Manolaki. Bir şey söyleyip de gülmüştü de kendi dediğine. Kaptan Mihal kaşlarını çatınca zavallı da şafak atmıştı. Ateş üstünde duruyordu sanki. İlk fırsatta sıvışıp gitmişti. O gidince de Kaptan Mihal oğluna dönerek, ''Utanma yok ki herifte'' diye konuşmuştu ayıplayarak. ''Utanmadan gülüyor.'' Girit kurtulunca diye düşünüyordu bazı, benim de yüreğim, gönlüm kurtulacak. Girit kurtulunca gülerim ben de. Ama daha az zaman önce capcanlı bir düş görmüştü. Güya Girit kurtarılmıştı. Kampanalar çalıyor, sokaklar defne ve mersin dallarıyla süsleniyordu. Limana beyaz bir zırhlı demirlemiş, gemiden Atinalı prens bir sıçrayışta rıhtıma atlamış, eğilip Girit toprağını öpmüştü. Kendisi Kaptan Mihal de rıhtımda elinde bir gümüş tepsi, orta yerinde altın anahtar. Büyük kalenin anahtarını prense armağan etmek için bekliyordu. Elinde tepsi orada duruyor, Girit'in kurtuluşunu izliyordu. Girit kurtuluyor, Kaptan Mihal'in yüreceği kuş gibi hafifliyordu. ''Neyim var Allah kahretsin?'' diye gürledi. ''Neyim eksik? Neredeyse çatlayacağım.'' Kanı damarlarında fır dönmeye başladı. Kafası kazana döndü, gözleri kan çanağına. Yükselip alçalıyor, inip kalkıyor, koca Girit kendi içinde batıyordu. Ada değildi Girit, denize dalıp çıkan bir canavardı, bir deniz kızıydı. Büyük İskender'in kız kardeşi kuyruğunu çalıp çalıp enginlere fırtınalar estiriyor, feryat ediyordu. Deniz kızının feryadını duyan Kaptan Mihal'in kafası yerinden oynadı. Girit'in yüzü değişti. İçinde koskoca bir çınar, kök, dal budak saldı. Ciğerlerini kemiriyordu. Koca dallarında ihtiyar dedeler, yalın ayak, başı kabak, mosmor dillerini ısırıyorlardı. Güçlü bir rüzgar esiyordu. Tam Kaptan Mihal kollarını açıp önlerine diz çökeceği sırada her şey silinip gitti. Kafası boşalıverdi. Sadece gözlerinin önünde kırmızı yeşil camlı bir fener duruyor, fenerin de altında Nuri Bey, turunç rakısı ve keklik kebabı, sonra da birden kıkır da kıkır bir kahkaha, bir çift Çerkez kız kaşı. Kaptan Mihal yerinden fırladı, duvarları yumrukladı. Ev temelinden sallandı. Bakışlarını alçak kapıya dikti, soytarıları gecikmişti. Birden kızıp küfretmeye başladı. Kaptan Mihal yumruğunu duvara indirdiği anda büyük kalenin dört bir yanından soytarılar yola koyulmuşlardı. Önce meyhaneci Ventuzos kalkmış, istavrozunu çıkarmış, hiç sönmeden yanan kandilin durduğu ikonluğun önüne gelmiş, bağların Meryem'ine, koruyucusuna yalvarmaya başlamıştı, kendisine güç vermesi, dayanabilmesi için. Tam 8 gün sürecek büyük bir savaşa gidiyordu. Pazardan pazara tam 8 gece. Meryem Ana ona yardımcı olmazsa mahvolurdu. Bunu iyi bilsindi. Yıllarca önce günün birinde keşiş Nikodimos'u bulmuş, kendisine bir Meryem Ana öyküsü anlatmasını istemişti. Yepyeni bir Meryem Ana. Öyle ressamların boyadığı gibi kucağında bebesi, bir ana ya da dadı değil, kendi gönlünce bir Meryem Ana. Düşünde gördüğü Meryem Ana. Ağustos ayında bağlarda üzüm devşiren ırgat kadınlar gibi, erkeksi, kalın dudaklı, başında beyaz girit işi başörtüsü, kucağında yana eğik bir üzüm küfesi bebe yerine. Keşiş başlangıçta direnmişti. Yok, olmaz böyle şey demişti. Kitaplar yazmıyor, günahtır. Meryem Ana'nın kucağında İsa olmalı, üzüm küfesi değil. Ama Ventuzos keşişe fazladan bir şişe rakı ve iki okka bakalyora verince hemen yelkenleri suya indirmişti. İstavrozunu çıkarmış, fırçasını eline almış, yaş üzüm anası bağların Meryem'ini yapmıştı. İşte şimdi Ventuzos don gömlek, yalın ayak, başı kabak Meryem anasının önünde duruyor, yalvarıyordu. Bağların hatunu, tavernaların ve meyhanecilerin koruyucusu, sağlıcakla kal, gidiyorum ben. Kaptan Mihal'in bodrumuna iniyorum. Bunun ne demek olduğunu sen anlarsın. Yardım et bana. Bilirsin, seni yaptırmak için para verdim, rakı verdim, bakalyoro verdim. Yardım et bana. Yardım et ki dayanayım, zom olmayayım. Kusup da duvarları berbat etmeyeyim. Işık tut bana bakirem. Yardımcı ol da şu canavar Kaptan Mihal tez bıraksın bu kez yakamızı. Çabuk paydos etsin bizi. 8 gün 8 gece çok uzun. Meryem Anam, çok çok uzun. Yıkandı, giyindi, duvarda asılı lirasını, bu girit kemençesini aldı, avluya çıktı. Karısı Marusio ve iki kızıyla helalleşti. İki günde bir uğrayıp neler olup bittiğini öğrenmelerini tembihledi. Tüm hafta yetecek kadar da para bıraktı yiyecek almaları için. Okuma yazma bilen, öğretmen olan büyük kızına, ona bildiğini bir kağıda yazmasını söyledi. Yazılı kağıdı alıp cebine koydu. Evin içine bir göz gezdirdi, onunla da vedalaşırcasına. İstavrozunu çıkarıp dış kapının eşiğini açtı. Önce tavernasına uğradı, cebindeki kağıdı çıkarıp kapıya mıhladı. Dükkan sahibi özel işleri için 8 günlüğüne ayrılmak zorunda kalmıştır. Biraz ferahladı. Kaptan Mihal'in evine doğru yöneldi aceleyle. Gecikmişti. Canavar ona bir şey demezdi ama kalın kaşlarını bir çatardı ya... Bu da işte Ventuzos'a yeterdi. Zengin bir tüccar olan ağabeyinin evinin önünden geçerken adımlarını sıklaştırdı. Görmesin beni diye düşündü. Nereye gittiğimi anlar, çıkışır sonra. Her ay biraz daha düşen, neredeyse ağzına yaklaşan o patlıcan burnunu kaşıdı. Yuf ona be dedi yeniden. Bana akıl verecekmiş. Geçen de pek de güzel benzettim kendisini. Bilmem ne olmuştu o gün, bana da ters adımlar atıyor, duvarlara tosluyordum. Nah sana koca madrabaz, yıkılası evinden dışarı uğramaz mı tam o sıra? Beni görür görmez suratı asıldı. Bire lanet, bire manol dedi. Daha bıkıp usanmadın mı böyle, iç babam iç, iç babam iç. Şöyle bir yekindim, sırtımı duvara verip bir dikildim, açtım ağzımı. Bre koca toptancı dedim, zatınız da bıkıp usanmadınız mı böyle, içme babam içme, içme babam içme. Bir iki kişi geçiyordu oradan, adamdılar besbelli, durup kahkahalarını koyverdiler. Koca eşek kuyruğunu kısıp kaçacak delik aradı. Bir yandan söyleniyor, bir yandan yürüyordu. Tanrı isteğiydi kutsal cuma günü dünyaya gelmem. Babamın da papaz, ruhani olması. Belki özüm de bir gün papaz olurdum. Şeytanın işi belli olmaz. Bakarsın despot da olurdum. Ama nasıl girerdim ben o okul denen cendereye? Nasıl girerdim boyunduruk altına? Daha küçük yaştan beri lira çalardım fiyakalı. Kaldırım taşları bile horona dizilirlerdi ben çalarken. Nerede düğün dernek, ben orada. Yapışır ayrılmazdım. Bundan dolayı fukara pulo baykuşlar adımı vantuza çıkardılar. Kafayı tütsülemeye de alıştım yavaş yavaş. Şarabın kokusu olmadan yaşayamaz oldum. Böylece ben de tutup bir meyhane açtım. Bir de kendime bir Meryem Ana ısmarladım. Özümün uygun düşsündü özüme. Böylesine bir Meryem Ana'ya tüm Hristiyanlık sahip olamasındı. Dilediğimde onu çağırayım gelsindi. Sağa sola başkalarının derdine koşup tam gerektiğinde beni açıkta bırakmasındı. Benimdir Meryem Anam. Hiçbir kerataya onu ödünç veremem. Geçen de tıpkısını ısmarlamak için şu madrabaz, şu bizim Kaptan Polixingis istemişti o benden onu. Kaptan Polixingis dedim ona. Verir misin isteyene kısrağını sen? Hayır. Öyleyse ben de Meryem Anam'ı vermem. Bir yandan söylenir, bir yandan yürürken birden köşe başında İdomeneia çeşmesinin orada Fragatos'la Bertoldo'ya toslamaz mı? Onlar da soluk soluğa canavarın evine gidiyorlardı. Hepsi de öylesine aceleciydiler ki toslamada az kalsın Ventizos'un lirası kırılacaktı. Bertoldo'nun silindir şapkası yerlere yuvarlanacaktı. Ulan Ventusa dedi Fragatos. Ne acele ediyorsun böyle aslının ağzına girmek için? Hele dur da bir sigara saralım, yüreklenelim. Çeşmenin mermer yalağına oturdular, tabakalarını çıkardılar. Fragatos orta yere kurulmuştu, heybetli. İhtiyar ama şişman gövdesiyle halay çeker, horon teperken kaldırdığında tüm Girit topraklarını kucaklayan uzun bacaklarıyla. Onda bu bacaklar olmasaydı millet kendisine dönüp bakmazdı bile. Selam vermek şöyle dursun, çünkü karısından dayak yiyen adama selam verilmez. Kalın kaşları, dimdik bıyıkları vardı. Gerçekten de yaban kedisine benziyordu. Arkadaşı Bertoldo'ya eğildi yumuşak. Toslamada laçka olan pelerinini sarmaladı. Sert silindir şapkasını uzun gümüşü saçlı başına oturttu. Temiz bir ihtiyarcıktı. Sevimli, şeffaf, soylu bir yüzü vardı. Sinek kaydı tıraşlı, sivri bir çenesi, suratının iki yanında kısacık yarım sakal bırakmıştı kozmatikli, kokulu. Tüm Girit topraklarında değilse bile, büyük kalede Tanrı'nın ve insanların gazabından korkmadan bıyıklarını tıraş eden ilk erkekti. Başlangıçta Giritliler onu köse sanıp aldırış etmediler, kızmadılar. Ama sonradan bıyıklarını tıraş ettiğini öğrenince küplere bindiler. Bu olamazdı. Dünyanın düzenini bozardı. Kadınlarla erkekler birbirine karışırdı. Kimi onu limon kabuğu yağmuruna tutuyor, kimi de daha da sivri akıllıları onunla selamı sabahı kesiyordu. Bu maskaralıkları Giritliler hazmedemez demişti bir gün Barbayanis bıyıklarını burarak. Bir Bertoldo, burada Girit'te iki çeşit insan vardır. Üç çeşit değil, ya erkek ya dişi. Hem erkek hem dişi üçüncü bir çeşit insan yok, yaşayamaz aramızda. Bir pazar günü Fragatos kör kütük sarhoş, Bertoldo'nun elinde gitarı, kibar, kuş gibi hafif, güleç, üç kemerlerden geçtiği bir sıra yakasına yapışmış, pantolonunu indirmek istemişti. Görmek istiyordu. Bertoldo muydu yoksa Bertoldin mi? Görsün de kurtulsundu. Sonra ayıklar araya girmişti. Fragatos pişman olmuş, ağlamaya başlamıştı. Bertoldo'yu kucağına almış, göğsüne bastırmış, sevip okşamaya başlamıştı. Zavallı Bertoldo, çatlatacaksın beni asilzadem diye bağırıyor, bırak beni ne olur diye boşluğu tekmeliyor, çığlıklar atıyordu. Gün o gündür ayrılmaz iki arkadaş oldular. Ne talihliydi de Giritli değildi. Ne talihliydi de Zante adasındandı, konttu. Kendisi de bilmiyordu büyük kaleye, şu yabanıl insanların arasına hangi yelin attığını onu, nasıl düştüğünü bir gitar öğretmeni olarak sözüm yabana. Adı da Bertoldo değildi, Kont Mangiavino'ydu. Ama gel gör ki yaz kış tir tir titrer, rengi yeşile çalan geniş bir pelerine sarılıp dolaşırdı. Çelimsizdi, eğri bacaklıydı. Acayip bir şivesi vardı, korkaktı. Giritliler ona Bertoldo lakabını taktılar. Bu lakap da kendisine tıpatıp uydu, biçilmiş kaftan oldu. Yıllar geçtikçe gitar dersleri de seyrekleşti. Ne yapacaklardı kaleliler gitarı? Eşek anırmasını andıran sesleri de Zande kançonetlerine hiç uygun düşmüyordu. Aç kalmıştı zavallı. Kahvelere uğrar, o sevimli haliyle kendi yaşam serüvenini, geçmiş güzel günlerin öykülerini anlatırdı. Genç ve güzel kontesler, markizler, Zande'nin kantatları, mandolin ziyafetleri. Gitarını dizlerine yatırır, eski bir şarkı söylerdi pesten. kahveci insafa gelir, bir kahve ikram ederdi tabağında bir peksimetle. Bazen bir lokum, bazen bir kaşık turunç tatlısı. Böylece Bertoldo açlığını oyalardı. Bazen izin ister, ikram edilen lokumu temiz bir kağıda sarar, cebine koyardı. İhtiyar ev sahibi kadınla mercimeği fırına vermişlerdi. Dul bir koca karı. Ayıptı tek başına lokumları atıştırmak, ağzını şapırdatarak. Dişleri dökülmüştü kadının. Onun da lokumu çok sevdiğini bilirdi, onun da ağzına layıktı. Bu herif de iyi benim bodrum için diye düşündü günün birinde Kaptan Mihal. Trialonis'in kahvesinde Bertoldo'yu yarı gerçek, yarı yalan masallarını anlatırken ilk gördüğünde. O gün Bertoldo Zende adası üstüne konuşuyordu. Fiore Levante, Osmanlı ayağı basmamış topraklar üstüne. İşte orada doğmuştu kendisi ve tanırım seni kılıcının kesişinden diye başlayan Yunan ulusal marşı. Kaptan seslenmişti yüksekten. Bak Kirye Bertoldo demişti. Asil soydansın sen. Seni beslemeyen büyük kaleye yazıklar olsun. Sana bir aylık keseceğim. Sıkıntıdan kurtulasın. Şu şartla ki her çağırdığımda bodrumuma geleceksin. Seve seve kaptanım diye karşılık verdi kont. Silindirini çıkarıp yerlere dek okkalı bir selam çaktı. Kulun kölen olurum Kaptan Mihal. Ünlü yiğidim. Fragatos ihtiyarı bebe gibi sarmalıyor. O da gıdıklanırcasına kıkırdıyordu. Dayan Bertoldo'cuğum dedi Ventuzos. Korkunç fırtına bekliyor bizi. Gideceğimiz bodrumda doğdu o senin tanırım seni kesişinden dediğinde aslanım. Meraklanma sen Signor Ventuzos. Her ihtimale karşı tedbirlerimi aldım ben dedi. Pelerinin içinden koltuğunun altındaki ufak bohçayı çıkardı böbürlenerek. Ne var bunun içinde Signor Bertoldo diye sordu Ventuzos bohçayı yoklayarak. Çamaşırlarım değişmek için diye karşılık verdi temizliksever ihtiyar kızararak. Yeter artık be dedi Fragatos elindeki izmariti atıp. Dinledik artık hadi çocuklar gidelim doğru labirente ve Tanrı yardımcımız olsun. Kol kola girdiler. Bertoldo ortadaydı. Üç soytarı yüreklenmiş yürüyorlardı ama Ayaminas Kilisesi'nin orada, Aya Katarina Camisi'nin önünde dördüncü davetli Efendina, Kaptan Mihaller'in mahallesine girmek için durduğu yaya kaldırımından karşıya geçmek için çabalıyor ama bunu bir türlü başaramıyordu. Orta yaşlı, kırpık kumral sakallı, donuk yumurta gözlü, şaşkın bakışlıydı. Başında bol kıvrımlı, bembeyaz sarığı vardı. Kefeniydi bu sarık onun. Ömrü boyunca başında taşıyordu kefenini. Sarınıp cennet-ü alaya girmeye her daim hazırdı. Bundan epey zaman önce Mekke'ye hacca gitmişti. Sıcağın, susuzluğun, pisliğin ve tanrısal cinnetin o dayanılmaz, o korkunç günlerinde aklını oynatmıştı. 3. kaset 1. yüzün sonu.